Kitap adı Temel Bilgi Teknolojileri, Ünite 7 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği. Yazarlar Profesör Doktor Kürşat Çağıltay Arş Gör Nuri Kara, Editör Yardımcı Doçent Doktor Özgür Yılmazel. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra bilgisayar güvenliği hakkında bilgi sahibi olabilecek kötü niyetli yazılımları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri sıralayabilecek antivirüs yazılımının görevini ve fonksiyonunu tanımlayarak güvenlik duvarı ile ilgili ayarları yapabilecek akıllı telefonların güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayabilecek güvenli bir kablosuz ağ bağlantısı için ayarlamaları yaparak güvenli internet konusunda bilgi sahibi olabilecek sosyal ağlarda karşılaşılan olumsuzlukları tanımlayarak alınması gereken önlemleri sıralayabilecek sosyal paylaşım sitelerinde gizlilik ayarlarını yaparak çocukların güvenliği konusunda bilgi sahibi olabilecek siber zorbalık ve sanal dolandırıcılık gibi kavramları tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Anahtar kavramlar: bilgisayar güvenliği, casus yazılım, virüs, bilgisayar kurdu, Truva atı, çöp e-posta, bilgisayar korsanı, ağ güvenliği, kablosuz ağ güvenliği, akıllı telefon güvenliği, güvenli internet, güvenli alışveriş, sosyal ağlarda güvenlik, siber zorbalık, sanal dolandırıcılık içindekiler, bilgisayar ve ağ güvenliği. Konu anlatımı başlıyor. Bilgisayar ve ağ güvenliği. Bilgisayar güvenliği temel anlamıyla bilgisayarları ve onların içindeki bilgileri yetkisiz erişime karşı koruma anlamına gelir. Bilgisayar güvenliği uygulamaları bu korumaları gerçekleştirebilmek için gerekli politikaları, prosedürleri, donanım ve yazılım araçlarını içerirler. Bilgisayar güvenliği uygulaması ayrıca bilgisayarlar tarafından işlenmiş ve saklanan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamak için gerekli önlem ve kontrolleri içerir. Bu üç kavram etkili bir bilgisayar güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Gizlilik. Gizlilik, bilgilere sadece o bilgilere erişme ve kullanma hakkına sahip olan kişilerce sahip olunmasıdır. Gizliliğin etkili bir şekilde sağlanması için sıkı kontroller gerekir. Bu sıkı kontrollerden en yaygın bilineni şifrelerin kullanılmasıdır. Şifreler veya tek kullanımlık şifre cihazları yetkisiz kişilerin kendilerine ait olmayan bilgilere erişimini sınırlayan ilk adım olarak kabul edilir. Bu nedenle güçlü şifre kullanılması ve şifrelerin gizli tutulması bilgisayar güvenliği için en temel ilkedir. Bütünlük. Bütünlük, bilgilerin beklenmedik olaylar sonucunda değiştirilememesini sağlar. Bütünlük kaybına insan hatası veya kasıtlı tahrifat gibi çeşitli olaylar sebep olabilir. Doğru olmayan bilgilerin kullanılması çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla her zaman bir çaba gösterilmesi gerekir. Kullanılabilirlik. Kullanılabilirlik, bilgi ve kaynakların silinmesini veya herhangi bir nedenle erişilemez duruma gelmelerini engeller. Bu kavram sadece bilgi ve kaynaklar için değil, aynı zamanda ağdaki diğer bilgisayarlar ve teknoloji altyapısının diğer bileşenleri için de kullanılabilir. Bundan sonraki kısımda bilgisayar güvenliğini tehdit eden kötü niyetli yazılımlar konusu işlenecektir. Kötü niyetli yazılımlar kullanıcılar genellikle internette karşılaştıkları çeşitli dosyaları, ekran koruyucular, oyunlar, uygulamalar ve benzeri açma eyleminde bulunurlar. Bu dosyaların açılması sırasında kullanıcılar uygulamaların hata vermesi veya donanımsal bazı parçaların performansında düşme gibi çeşitli alışılmadık sorunlarla karşılaşırlar. İşte bu sorunlar bazen kullanılan dosyayla birlikte bilgisayarınıza bulaşan kötü niyetli yazılımlardan kaynaklanır. Bu yazılımlar genellikle virüs, bilgisayar kurdu, Truva atı ve casus yazılım gibi isimlerle adlandırılırlar. Virüsler bulaştığı bilgisayarda kendisini hızlı bir şekilde kopyalayabilen ve hızlı bir şekilde yayılan kötü niyetli yazılımlardır. Virüsler, kullanıcı herhangi bir virüslü uygulamayı çalıştırdığında, virüslü bir belgeyi açtığında ya da virüslü bir e-postayı okuduğunda bulaşabilir. Virüsler bilgisayarlara karşı yapılan açık saldırılar olabileceği gibi bazıları daha sinsi olabilir. Kendilerini bir arka kapı ya da uzaktan erişim yazılımı olarak kullanıcının bilgisayarına yerleştirip, saldırganların bilgisayarı ele geçirmesine neden olabilir. Örneğin, bilgisayar korsanları, Ink, Hacker, virüsler aracılığıyla kullanıcının şifrelerini veya kredi kart numarasını ele geçirmek için klavye, mikrofon ve webcam hareketlerini izleyebilir veya internet bağlantısını kullanabilir. Virüslerin yayılma yöntemlerinden en fazla bilineni e-posta aracılığıyla olanıdır. Virüsler e-posta adres defterinde kayıtlı olan tüm kişilere e-posta atar ve yayılmasını gerçekleştirir. Yanı çıkma bilgisayar korsanı, hacker, bilgisayar korsanı, web sitelerindeki veya bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını kullanarak yetkisiz ve izinsiz erişim sağlamaya çalışan kişilere denir. Yetkisiz ve izinsiz erişimin yanı sıra hırsızlık, virüs yayma ve kullanıcıların verilerini silme ve yok etme de bilgisayar korsanının eylemleri arasında yer alır. Bilgisayar kurdu, bilgisayar kurdu, veri işleme programlarına sızmak, verileri değiştirmek veya yok etmek amacıyla hazırlanmış kötü niyetli programlardır. Virüs ve bilgisayar kurdu terimleri benzer anlamlarda kullanılmasına karşın aralarında farklılık vardır. Virüsler çoğunlukla kendi kendini kopyalayabilen dosyalar olarak adlandırılmaktayken bilgisayar kurdu herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın kendini bilgisayara bulaştırabilen programlar olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar kurdu bir bilgisayardan diğerine yayılmak için çoğunlukla ağ bağlantısını kullanır. Örneğin, bilgisayar posta sistemi veya ağ içi bağlantı sistemlerini kullanarak kendisini ağdaki başka bilgisayarlara kolaylıkla bulaştırabilir. Tırva atı terimi. İyi huylu görünen fakat aslında kötü niyetli bir amaca sahip olan programlar için kullanılır. Bu programlar bilgisayara e-posta aracılığıyla veya internetten indirilen ücretsiz programlar aracılığıyla bulaşır. Tırva atı bilgisayara bulaştığında virüsler gibi diğer kötü niyetli yazılımların bilgisayar sistemine bulaşmalarına imkan hazırlarlar. Ayrıca, yetkisiz kişilerin bilgisayarda kayıtlı olan bilgilere erişimlerini de kolaylaştırırlar. İnternetten indirilen bir programı çalıştırdığınızda veya e-posta ile gönderilmiş olan bir dosyayı açtığınızda tırva atı bilgisayarınıza farklı şekillerde zarar verir. Bu zararlar, bir web sitesinden zararlı bir programı indirme, bilgisayarınıza casus yazılımları yükleme, bilgisayarda kayıtlı olan dosyaları silme, hackerlara karşı bilgisayarı güvensiz duruma getirme şeklinde olabilir. Casus yazılımlar. İnternetten indirilen diğer yazılımlara kendisini ekleyip daha sonra bilgisayara kendilerini yüklerler. Casus yazılımlar kullanıcının bilgisi olmaksızın bilgisayarın kontrolünü ele geçirirler. Örneğin, casus yazılımlar kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Web tarayıcınız aracılığıyla sizi başka sitelere yönlendirebilir veya farklı yazılımları siz istemeden ve farkında olmadan bilgisayarınıza yükleyebilir. Çöp e-posta, spam, birden fazla kişiye gönderilen ve istenmeyen e-postalara verilen genel addır. Spamlar çoğunlukla reklam amaçlı olarak kullanılmalarına karşın, daha kötü niyetli amaçlar için kullanılanları da vardır. Örneğin, spam bir virüs ya da bilgisayar kurdunun yayılması için en fazla kullanılan yöntemlerden birisidir. Spamlar ayrıca kullanıcılara cezbedici e-postalar göndererek onları dolandırıcılık web sitelerine yönlendirip kişisel bilgilerini çalabilirler. Sonuç olarak spam virüslere, casus yazılımlarına, bilgisayar kurtlarına ve dolandırıcılık saldırılarının gerçekleşmesine aracılık eden kötü niyetli e-postalardır. Virüs ve diğer kötü niyetli yazılımlara karşı korunma bilgisayarın virüs ve diğer kötü niyetli yazılımlara karşı etkili bir şekilde korunabilmesi için çeşitli yollar izlenmelidir. Bu yollar detaylı olarak bu bölümde incelenecektir. Antivirüs yazılımının kullanılması. Antivirüs yazılımları bilgisayardaki hard diski ve hafızayı virüslere karşı tarayarak bulduğu virüsleri bilgisayardan silmeye çalışan yazılımlardır. Virüs tarayıcısı olarak antivirüs yazılımları iki şekilde çalışır. İlk olarak yazılım bilgisayar sistemine tarar ve bilinen bir virüs ile eşleşen bir yapı olup olmadığını kontrol eder. Bu nedenle antivirüs yazılımının güncel olup olmaması büyük önem arz eder. Çoğu antivirüs yazılımı otomatik güncelleme özelliği sayesinde en yeni virüs tanımlarını indirir ve en kısa zamanda sistemi bu yeni virüslere karşı tarar. Antivirüs yazılımının diğer bir çalışma yöntemi de çalıştırılabilir programları kontrol etmesidir. Yazılım bu programları şu üç duruma göre kontrol edebilir. Programın kendini kopyalamaya çalışması, programın sistemdeki e-posta programına erişmeye çalışması, programın Windows'daki registre ayarlarını değiştirmeye çalışması. Eğer antivirüs yazılımı bu üç durumdan birini tespit ederse, o programı virüs olarak işaretler ve çalışmasını durdurur. Aşağıdaki şekilde bir antivirüs yazılımının ekran görüntüsü verilmektedir. Virüs tarama teknikleri genel olarak antivirüs yazılımları virüs tarama teknikleri olarak 5 yöntem kullanırlar. E-posta ve eklerinin taranması. Virüslerin birinci yayılma yollarından birisi e-postalar olduğundan e-posta ve eklerinin taranması virüs tarama programlarının en önemli görevlerinden birisidir. Bazı virüs tarayıcıları e-postaları bilgisayara indirmeden e-posta sunucusu üzerinde tararlar. Diğer virüs tarayıcıları ise bilgisayarınızdaki e-postaları ve e-posta ile birlikte gelen ekleri Microsoft Outlook gibi e-posta programına geçmeden tararlar. Her iki durum içinde e-posta ve ekleri okunmadan ve virüsler bilgisayara bulaşmadan taranmalıdır. İndirilenleri tarama. İnternetten dosya ve programların indirilmesi, bilgisayar ve internet kullanıcılarının sık gerçekleştirdiği eylemlerden birisi olduğundan indirilen dosya veya programlarda virüs bulunma ihtimali yüksek olabilmektedir. İndirilenleri tarama e-posta ve eklerinin taranması ile benzerlik göstermesine karşın, temel olarak kullanıcının indirmek için seçtiği dosya ve programları tarar. Dosya taraması. Dosya taraması, bilgisayarda bulunan dosyaların taranmasını ve bu esnada herhangi bilinen bir virüs ile eşleşme olup olmadığının kontrolünü ifade eder. Dosya taraması sürmekte olan ongoing basis, yerine talep edilen on demand basis temelinde yapılır. Virüs tarayıcısının bütün sistemi bir bütün olarak taraması amacıyla belirli saate programlanması genelde tavsiye edilir. Haftalık tarama özellikle tercih edilen tarama sıklığıdır. Yana çıkma sürmekte olan temelli ongoing basis tarama. Arka planda çalışan ve sürekli olarak herhangi bir virüs bulaşma olasılığına karşı bilgisayarı kontrol etmeyi ifade eder. Talep edilen temelli on-demand basis tarama ise kullanıcının isteği ve talebi doğrultusundaki taramayı ifade eder. Buluşsal tarama. Buluşsal tarama. Virüs tarama tekniklerinden en gelişmiş olanıdır. Bu tür bir tarama, herhangi bir dosya ya da programın bir virüs gibi davrandığını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Buluşsal tarama ayrıca virüs veri tabanında kayıtlı olmayan bir virüsü tespit etmek için de kullanılan bir tekniktir. Sandbox. Virüs tarama tekniklerinden bir diğeri de sandbox'tır. Sandbox, içinde indirilen programların ya da dosyaların çalıştırıldığı işletim sisteminden izole edilmiş bir alanı ifade eder. Bu şekilde, virüs taşıyan dosyalar bu ortam içinde çalıştırıldığında virüsün işletim sistemine bulaşması engellenmiş olacaktır. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, şüpheli dosyayı açmak ve davranışını izlemek amacıyla bir bellek koruma alanı oluşturmaktır. Bu tamamen etkili bir yöntem olmasa da dosyaları sistem üzerinde açıp virüslerin sisteme bulaşmasını engelleme açısından kullanılabilir bir yöntemdir. Güvenlik duvarı, güvenlik duvarı, ink, firewall, internet üzerinden kullanıcının bilgisayarına aktarılan belirli verilerin durdurulmasını sağlayan bir güvenlik yazılımıdır. Diğer bir ifadeyle güvenlik duvarı, dış dünya olarak ifade edilen internet ortamı ile bilgisayarınız arasında bariyer görevi yapar. Güvenlik duvarı istenmeyen verilerin bilgisayarınıza girmesini engellemeye yardımcı olur. Güvenlik duvarının bu denli önemli olmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, güvenlik duvarı kullanıcıyı bilgisayarından internete izinsiz ve yetkisiz giden trafiğe karşı korur. Örneğin, bilgisayarda kullanıcıdan habersiz olarak bulunan bir yazılım internet aracılığıyla kötü niyetli site ile iletişim kurmaya çalışabilir. Bu yazılım hızla yayılmaya çalışan virüs ve bilgisayar kurdu olabileceği gibi kullanıcının kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan casus yazılım da olabilir. İyi bir güvenlik duvarı bu tehdidi algılar ve iletişimi durdurur. İkinci olarak güvenlik duvarı internetten kullanıcının bilgisayarına gelen izinsiz ve yetkisiz erişimleri durdurur. Örneğin, bilgisayar korsanları kullanıcının bilgisayarına saldırmak amacıyla sistemdeki bazı programlarda veya işletim sistemi uygulamalarında açık olup olmadığını taramaya çalışır. İyi bir güvenlik duvarı bu taramaları durdurur ve bilgisayara erişimini engeller. Güvenlik duvarı, internet güvenliği için kullanılması gerekli bir yazılımdır. Microsoft Windows'un tüm sürümleri güvenlik duvarını desteklemekte ve güvenlik duvarı açık olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Windows 7 işletim sisteminde güvenlik duvarını etkin hale getirmek için şu basamaklar izlenebilir. Başlat, denetim masası, sistem ve güvenlik. Windows güvenlik duvarı yukarıdaki basamakları izleyerek Windows 7 güvenlik duvarı sayfasına erişebilirsiniz. Bu sayfadan hangi ağa bağlı olduğunuzu ve güvenlik duvarının açık olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Farklı ağ konumları için Windows güvenlik duvarı ayarlarını değiştirmek için ayarları özelleştir sekmesini kullanabilirsiniz. Alttaki şekilde bu ayarların farklı ağ konumlarına göre değiştirilme sayfası görüntülenmektedir. Antispyware yazılımının kullanılması. Antispyware yazılımı, bilgisayarınızda casus yazılım olup olmadığını kontrol eden bir güvenlik yazılımıdır. Çoğu antispyware yazılımı, kullanıcının bilgisayar sistemine bilinen casus yazılım dosyalarının var olup olmamasına göre kontrol eder. Her bir tarama sadece bilinen casus yazılım dosya listesine göre yapılır. Bu nedenle kullanıcının antispyware yazılımına ilişkin son güncellemeleri yaparak son casus yazılım listesine sahip olması önemlidir. Bu sayede güvenlik yazılımı bilgisayarı tararken en yeni casus yazılımları da tanıyabilecek ve bilgisayardan kaldırılmasını sağlayabilecektir. Aşağıdaki resimlerde Spyware Dojtor adlı bir antispyware yazılımının tarama anı ve tarama sonrası sonuç ekranlarının görüntüsü verilmektedir. Ağ güvenlik uygulamaları bu bölümde kablosuz ağ, Wi-Fi, bağlantı noktaları, Bluetooth ve akıllı telefonlar için güvenlik önerileri açıklanacaktır. Halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarının kullanılması güvenilir olmayan ağ bağlantı noktalarını kullanmak her zaman risk taşır. Eğer güvenilir olmayan bir ağ bağlantı noktası üzerinden internete bağlanmanız gerekiyorsa, bankacılık şifreleriniz gibi önemli şifrelerinizi kesinlikle yazmamanız gerekmektedir. Aksi durumda şifreleriniz korsanlar tarafından çalınabilir. Halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarının kullanılmasında diğer bir önemli husus, bilgisayarınızın Wi-Fi özelliğinin sürekli açık olmaması ve her görünen Wi-Fi bağlantı noktasını kullanarak ağa bağlanmamasıdır. Bunu engellemek için bilgisayarınızda uygulamanız gereken adımlar aşağıda verilmektedir. Başlat, denetim masası, ağ ve internet, ağ ve paylaşım merkezi, kablosuz ağları yönet. Burada karşınıza çıkan otomatik olarak bağlan seçili ağlara çift tıklayarak, bu ağ çevrim içi olduğunda otomatik olarak bağlan ifadesini deaktif duruma getirmeniz önerilir. Bu güvenlik önerileri Wi-Fi ağ bağlantı noktasına sahip tüm istasyon veya cafelerden internete bağlanmak istediğinizde geçerlidir. Bluetooth, eğer bilgisayarınız Bluetooth bağlantısına sahipse bu bağlantıyı kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth'un kapalı olması güvenliğiniz için önemlidir. Aksi durumda Bluetooth bağlantısı virüslerin yayılması veya verilerinizin çalınması amacıyla korsanlar tarafından kullanılabilir. Akıllı telefon güvenliği, internet erişimine sahip akıllı telefonların kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle akıllı telefonlar için de güvenlik önlemlerinin alınması büyük önem taşımaktadır. Akıllı telefonların bu denli önemli olmalarının nedenleri arasında şu maddeler sayılabilir. Akıllı telefonlar önemli dosyalarınızı veya verileri içerebilir. Akıllı telefonlar kredi kartı veya pin gibi şifrelerinizi içerebilir. Mobil ortamdan internete bağlanmak için sıklıkla kullanılırlar. Telefonların taşınabilir özelliğinden dolayı karşılaşılabilecek en büyük risklerden birisi çalınma veya telefonun kaybedilmesidir. Bu nedenle ilk ve öncelikli olarak alınması gereken güvenlik önlemi telefonun bir pin koduna sahip olmasıdır. Eğer telefonunuzu kaybeder veya çaldırırsanız ilk olarak akıllı telefonun hattının şirketini bilgilendirmeniz gerekmektedir. Daha sonra akıllı telefondan eriştiğiniz web adreslerindeki şifreleri değiştirmelisiniz. Bununla birlikte eğer akıllı telefonunuzla evinizdeki Wi-Fi bağlantısı üzerinden internete giriyorsanız telefonunuzu kaybettikten sonra evdeki Wi-Fi bağlantısının şifresinin de değiştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde akıllı telefonlara telefonunuzu kaybettiğinizde bir text mesajı aracılığıyla uzaktan telefondaki tüm verileri silme gibi yeni özellikler eklenmektedir. Bu ve benzeri önlemlerde akıllı telefonunuzun güvenliğini sağlamada önemli rol oynayabilir. Güvenlik önlemleri ve ürünleri farklı akıllı telefonlar için değişkenlik gösterebilse de akıllı telefonlara sahip olan kullanıcıların karşı karşıya kaldığı riskler bilgisayar kullanıcılarınınkilerle benzerlik göstermekte ve alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilmektedir. Yasal olmayan indirmelerden kaçının. Akıllı telefonunuz için yeni uygulamalar, zil sesleri, duvar kağıtları, oyunlar ve benzeri yüklemek isterseniz, uygulamaları indirdiğiniz sitelerin güvenilir olduğundan emin olun. Antivirüs yazılımları kullanın. Akıllı telefonunuza virüs bulaşırsa, telefonunuz bilgisayar ile eşleyip bilgisayarınızdaki antivirüs yazılımı aracılığıyla virüsleri temizleyebilirsiniz. Yakın zamanda akıllı telefonlar için de antivirüs yazılımlarının yaygınlaşması beklenmektedir. Bluetooth ve Wi-Fi kapatın. Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth bağlantısını kullanmıyorken Bluetooth'un kapatılması gerekmektedir. Aksi takdirde Bluetooth aracılığıyla telefonunuza virüs bulaşma riski yüksektir. Daha önceden virüs bulaşmış bir telefon, Bluetooth'u açık olan çevrim içindeki diğer telefonları bulup bağlanarak virüsü bulaştırabilir. Telefondaki Wi-Fi bağlantı noktasının özellikle halka açık alanlarda kapatılması da önemli bir güvenlik önlemidir. Akıllı telefonlar tipik olarak bağlanabilecekleri bir Wi-Fi noktasının olup olmadığını tarar ve açık olan Wi-Fi noktalarına bağlanabilir. Korsanlar sahte bir erişim noktası oluşturarak akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısı üzerinden bu erişim noktasına bağlanmasını ve bu yolla telefona virüs bulaştırmayı hedefleyebilir. Güncel yazılım kullanın. Akıllı telefona bulaşan bir virüs istenmedik sonuçlar doğurabilir. Örneğin, bir numarayı sürekli arama, kullanıcının sesli postalarını farklı adreslere yönlendirme ve verilerinize zarar verme bu sonuçlardan bazılarıdır. Akıllı telefondaki yazılımın ve uygulamaların güncellenmiş son sürümlerinin kullanılması, telefonun güvenlik açısından hassas duruma gelmesinin önüne geçmede etkili yollardan biridir. Evdeki Wi-Fi bağlantısının kullanılması evdeki kablosuz ağ bağlantısı, Wi-Fi, evden internete bağlanmanın en yaygın kullanılan yollarından birisidir. Pek çok kullanıcı evdeki Wi-Fi bağlantısı ile odadan, bahçeden veya diğer ortamlardan internete girebilmektedir. Evdeki Wi-Fi bağlantısı geniş band yönlendirici router ile sağlanmaktadır. Bu geniş band yönlendiricisi kablosuz bir bağlantı üzerinden iletilen ırk ağ trafiğini telefon hattı veya kablo üzerinden gönderilen ve yüksek hızda alınan sinyallere dönüştürür. Wi-Fi kurulumu kolay olmakla birlikte günümüzde pek çok bilgisayar kablosuz ağ bağlantısı özelliği ile kullanıcıya sunulmaktadır. Güvenlik açısından bakıldığında kullanıcının evdeki Wi-Fi bağlantısını yapılandırması ve güvenliği arttırması önemli görülmektedir. Güvenli olmayan Wi-Fi bağlantıları kullanıcıların internet trafiğini arttırabilir. Bağlantının başkaları tarafından kullanılmasına zemin hazırlayabilir ve evdeki bilgisayarların korsanlar tarafından ele geçirilmesine sebep olabilir. Evdeki Wi-Fi bağlantısının güvenliğini arttırmada router yönlendiricinin türü de önemli görülmektedir. Bu bölümde anlatılacak güvenlik önlemleri hemen hemen bütün modemler için benzer olsa da modemlerin arayüzü ve menü seçenekler gibi özellikleri açısından farklılık gösterebilir. Bu nedenle modemin kullanım kılavuzunun da kullanıcı tarafından gözden geçirilmesi önemli görülmektedir. Güvenilir bir yönetici şifresi atamak, geniş band yönlendiricileri çeşitli ayarları yapmak için standart olarak bir şifre kullanırlar. Bu yönlendiricilerin sahip olduğu şifreler zayıf olabileceği gibi benzer türdeki tüm yönlendiriciler için de aynı şifreler kullanılıyor olabilir. Bu nedenle yönlendiricinin ayarları kullanılarak yönetici şifresinin değiştirilmesi gerekmektedir. Şifrelerin güvenilir olması büyük öneme sahiptir. İyi bir şifre en az 8 karakter uzunluğunda olmalı. Rakam ve özel simgeler içermelidir. Şifreler ayrıca ad, soyad, doğum tarihi gibi bilgilerden oluşmamalıdır. İyi ve kötü şifre örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tabloda gösterildiği gibi iyi şifre örneklerinin bir başkası tarafından tahmin edilmesi ya da şifre kırma programları tarafından ele geçirilmesi çok zor olsa da aynı zamanda şifrenin sahibi tarafından da akılda tutulması güç olabilmektedir. Bu nedenle daha anlamlı fakat daha uzun ve karmaşık şifrelerin kullanılması önerilmektedir. Örneğin, benim telefon numaram 555-555-12-34 kullanılabilecek bir şifre örneği olarak tanımlanabilir. Dikkat edilirse şifre büyük harf, küçük harf, numara ve özel sembol gibi çeşitli türleri içermekte ve kullanıcı için anlam ifade etmektedir. Şifrelere ilişkin kullanıcıların uyması gereken öneriler şöyle sıralanabilir. Şifreler kesinlikle başka insanların kolaylıkla erişebileceği yerlere not edilmemelidir. Şifreler hiçbir durumda ve hiçbir neden gözetilmeksizin bir başkasıyla paylaşılmamalıdır. Eğer kullanıcı şifresinin çalındığından ya da ele geçirildiğinden şüpheleniyorsa en kısa zamanda şifresini değiştirmelidir. Şifreleme yöntemini kullanmak kablosuz ağ bağlantısında şifreleme, İngilizce encryption metodunu kullanmak çok önemlidir. Şifreleme, sadece gönderen ve alıcının okuyabilmesi amacıyla mesajları ve sinyalleri karıştırma işlemidir. Wi-Fi şifreleme türlerinden en fazla bilineni web bird equivalent private olarak kabul edilir. Fakat bu yöntem güvenlik açısından çok zayıf olarak görülür. Alternatif şifreleme türü ise WPA, Wi-Fi Protected Access'dir ve bunun kullanılması önerilmektedir. Kullanılan şifreleme anahtar bir şifreye bağlıdır. Bu anahtar şifre daha önceki bölümde bahsedilen yönetici şifresiyle karıştırılmamalıdır. Anahtar şifre iyi bir şifreleme oluşturmak için çok önemlidir. Anahtar şifrenin karmaşık ve uzun olması önemlidir. Örneğin, bir modem için harflerin ve numaraların karışık olarak kullanıldığı bir şifre WPA şifreleme türünde yeterli güvenlik sağlar. Bunu kontrol etmek için ilk olarak yönetici şifresi kullanılarak yönlendirici ayarlarına girilmeli. Buradan da yapılandırma, gelişmiş, kablosuz bağlantı menüleri seçilerek WPA seçeneklerinden birisi aktif hale getirilmelidir. Eğer web güvenliği seçiliyse ya da hiçbir güvenlik seçeneği aktif değilse servis sağlayıcı ile irtibata geçilip sorunun düzeltilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki eğer kullanıcı şifreleme türünü veya anahtar şifreyi değiştirirse kablosuz ağ erişimine sahip olan bilgisayarlar o an itibarıyla bağlantı kuramayacaklardır. Bunun için yeni şifrenin ilgili bilgisayarlara girilmesi gerekmektedir. Varsayılan SID'nin değiştirilmesi SID'de Server Set Identifier bağlanmak için kullanılabilir. Kablosuz ağları ararken gördüğünüz bir yönlendirici adıdır. Kendi yönlendiricinizin ismini değiştirmek için ilk olarak yönetici şifresi kullanılarak yönlendirici ayarları açılmalı. Daha sonra yapılandırma, gelişmiş, kablosuz bağlantı menüleri seçilmelidir. Karşınıza yönlendiricinin varsayılan isminin yer aldığı bir kutucuk gelecektir. Bu varsayılan ismi kullanıcı yeni bir isimle değiştirmelidir. Bu ismin şifre benzeri karmaşık olması önerilmektedir. Unutulmamalıdır ki kablosuz ağa bağlantı kuran araçların bu yeni isimle tekrar yönlendiriciye bağlanması gerekmektedir. İnternette güvenlik, internete bağlı olmayan bir bilgisayara korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirilmesi daha zor olmakla birlikte, güvenlik kontrolünün sağlanması da daha kolay olabilmektedir. Buna karşın internet bağlantısına sahip bilgisayarlar potansiyel olarak riskli konumda bulunmakla birlikte çeşitli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu bölümde internette güvenli surf ve güvenli e-ticaret uygulamaları ve alınması gereken önlemler aktarılacaktır. İnternette güvenli surf, milyonlarca insan her gün internette saatlerce herhangi bir güvenlik problemiyle karşılaşmadan gezinmektedir, surf yapmaktadır. Fakat bu güvenli gözüken gezinme esnasında pek çok kullanıcı var olan potansiyel risklerin farkına varmamaktadır. İnternette gezinmenin potansiyel risklerini en aza indirmek için alınması gereken teknik ve teknik olmayan bazı önlemler bulunmaktadır. Korumalı mod, Microsoft Internet Explorer versiyonlar 7, 8 ve 9. varsayılan olarak korumalı mod aktif olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Korumalı modun açık olduğundan emin olmak için tarayıcı penceresinin sağ alt tarafında güvenli mod açık ibaresi yer almalıdır. Korumalı modda Internet Explorer dosyaları işletim sisteminin geri kalanına gönderememektedir. Bu sınırlama tarayıcının verileri silme ve değiştirme veya kötü niyetli yazılımları yükleme amaçlı olarak kullanılması girişimlerini zorlaştırmaktadır. Korumalı modu etkinleştirmek için uygulanması gereken adımlar aşağıda verilmektedir. Başlat, denetim masası, ağ ve internet, internet seçenekleri, güvenlik, korumalı modu etkinleştir, seçili, güvenlik bölgelerinin kullanılması, internet explorer. Web sitelerini sınıflandırabilmek amacıyla 4 güvenlik bölgesi sunmaktadır. İnternet, yerel intranet, güvenilen siteler ve yasak siteler. Her bir güvenlik bölgesi tarayıcı ve internette gezinilen web sayfalarını kontrol eden çeşitli ayarları içermektedir. Kurulu bir ev ağınız yoksa yerel intranet bölgesinin seçilmesi uygun değildir. Kullanıcı özelleştirmediyse bütün web sayfaları internet bölgesi alanında bulunmaktadır. Eğer bir web sitesine güveniyorsanız güvenilen siteler bölgesine ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde güvenmediğiniz bir web sitesine de yasak siteler bölgesine ekleyebilirsiniz. Güvenlik bölgesini seçmek ve ilgili ayarları yapmak için izlenmesi gereken adımlar altta verilmektedir. Başlat, denetim masası, ağ ve internet. İnternet seçenekleri, güvenlik, güvenli e-ticaret, e-ticaret, internetin satın alma, satma, ihaleye çıkma ve bankacılık gibi çeşitli ticari işlemlerin yapılması amacıyla kullanılmasıdır. İnternette gezinirken bankacılık ve alışveriş gibi işlemler diğer işlemlere oranla daha büyük riskler taşımaktadır. Bu nedenle e-ticaret uygulamalarında güvenlik büyük bir öneme sahiptir. İnternetten güvenli alışveriş, internetten alışveriş yaparken alınması gereken temel güvenlik önlemleri vardır. Bunlardan ilki, mümkün olduğunca kamuoyunda iyi bilinen ve kendini ispatlamış şirketlerin tercih edilmesidir. İkinci olarak, İnternet üzerinden alışverişlerinizde ödeme yaparken çoğunlukla kredi kartlarının kullanılmasıdır. Üçüncü ve son olarak teklifin ve siparişin çıktısının alınması, web sitesinin ve diğer tüm iletişim bilgilerinin kayıt edilmesidir. İnternetten ödemelerin de güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler şu şekilde sıralanmaktadır. Kullanıcı ödeme sayfasına erişirken şu anda güvenilir bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz benzeri bir mesaj ile karşılaşmalıdır. Bu mesajı gördüğü zaman, güvenli bir şekilde tamam butonu tıklanabilir. HTTP ise, güvenli HTTP protokolünün göstergesi olduğundan dolayı, adres çubuğundaki web sitenin adresi https://www.... ile başlamalıdır. http://www.... şeklinde başlıyorsa ödemenin yapılacağı o sayfa güvenli değildir. Internet Explorer 7.0 ve üzeri bir tarayıcı için adres çubuğunuz firma bilgisi ile birlikte yeşil renkte görünmelidir. Internet Explorer'ın adres çubuğunda kilitli duran asma kilit simgesi bulunmalıdır. Firma bilgisinin üzerine tıklanarak sertifika bilgileri gözden geçirilmeli ve aynı şirket tarafından sertifikalandırıldığına dikkat edilmelidir. Sosyal ağlarda olumsuzluklar ve güvenlik günümüzde çeşitli iletişim araçlarının yerini almaya başlayan internet, yeni teknolojilerle hayatımıza sosyal ağlar ve sosyal paylaşım ortamları kavramını getirmiştir. Sosyal ağlar yüz yüze sosyalleşmenin internet ortamına taşınmış halidir. Ancak, yüz yüze ortamda aynı anda az sayıda arkadaşımız ile etkileşim içinde bulunurken, sosyal ağlarda yüzlerce ve hatta binlerce kişi ile sürekli etkileşim içinde bulunmak mümkündür. Bunun sonucunda çeşitli olumsuzluklar ve güvenlik sorunları da gündeme gelmektedir. Kullanıcıların özellikle bu tür sitelerde geçirdikleri zamana bakıldığında, internette harcadıkları zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal paylaşım sitelerinde geçirdikleri sonucuna varılabilir. Geçirilen zamanın uzun olmasına paralel olarak pek çok kişi sosyal paylaşım sitelerinin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır. Özellikle çocukların büyük çoğunluğu sosyal paylaşım sitelerinde geçirdikleri zamanın derslerine olumsuz etkisi olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, yine birçok kişi bu ortamlar nedeniyle aile ve arkadaşlarına daha az zaman ayırdıklarını belirtmektedirler. Bu yüzden özellikle ailelerin çocuklarının internette veya sosyal paylaşım sitesinde harcadıkları zamanı beraber belirleyecekleri bir zaman dilimiyle sınırlandırmalar bağımlılığının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Sosyal ağlarda yoğun bilgi, yazı, resim, video paylaşımı olduğu için bunun sonucu olarak kişisel bilgilerin korunması ve gizlilik ile ilgili sorunlar yoğun olarak gündeme gelmektedir. Yapılan araştırmalarda sosyal ağ kullanıcılarının büyük bir bölümünün ev adreslerini, cep veya ev telefonlarını ve aile bireylerinin isimlerini arkadaşlarıyla veya herkesle paylaştıkları görülmüştür. Kullanıcıların büyük çoğunluğunun sosyal paylaşım sitelerini güvenli buldukları, bu sitelerdeki yönergeleri daha az okudukları, burada daha fazla bilgi paylaştıkları ve daha fazla oranda yabancı kişileri arkadaş listelerine ekledikleri görülmektedir. Bu durum kullanıcıların kişisel bilgi koruma bilincine yeterince sahip olmadıklarına ve ortamı olan güvenlerinin onları daha fazla riskli davranışa yönlendirdiğine dair bir göstergedir. Gizlilik ayarlarının kişisel bilgilerinizin istenmeyen ellere geçmesini engellemek için uygun şekilde yapılması gereklidir. Sosyal paylaşım sitelerinde genellikle gizlilik bilgileri oldukça uzun ve küçük fontlarla yazılmış şekildedir. Kullanıcıların pek çoğunun sosyal paylaşım sitelerine kaydolurken karşılaştıkları gizlilik ve kişisel bilgileri korumaya yönelik yönergeyi okumadıkları ifade edilmektedir. Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal ağ siteleri kullanıcılarının kendileri ile ilgili ne kadar bilginin kimleri tarafından görülebileceği konusunda gerekli hassasiyeti gösterip gerekli gizlilik ayarlarını yapmaları gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde Facebook sosyal ağ sitesinde gizlilik ayarları bölümüne nasıl ulaşılacağı gösterilmektedir. Bu yolla ulaşılan gizlilik ayarları sayfasında ilk yapılacak işlem paylaşılan bilgilerin herkese açık durumunda olup olmadığını kontrol etmektir. Bilgilerin sadece arkadaşlar seçeneği ile paylaşılması da aslında doğru değildir. Sadece yakın arkadaşlarınızın görmesini istediğiniz bilgiler aslında listenizde olan uzak ya da yakın tüm arkadaşlarınızla paylaşılmaktadır. Tavsiye edilen yöntem, özel seçeneğini kullanarak uzak arkadaşlarınız ile sadece çok kısıtlı bilgilerin paylaşılmasıdır. Kullanıcıların paylaştıkları bilgiler diğer kullanıcıların ötesinde sosyal paylaşım sitesinin kendisi tarafından da ticari amaçlarla kullanılabilmektedir. Ayrıca sosyal ağ kullanıcıları reklam verenlerin hedefinde bulunmaktadır. Kullandığınız sosyal ağ yazılımları gelirlerini firmalar ve reklamlardan sağladıkları için genellikle bunların tamamen engellenmesine izin vermezler. Kullanıcılar olarak en azından kişisel bilgilerinizin bu yolla paylaşılmaması için gerekli ayarları en üst düzeyde yapmanız önerilmektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde yüz yüze tanınmayan kişilerle arkadaş olunması yapılan araştırma sonuçlarında, sosyal ağ kullanıcılarının çok büyük bir kısmı tanımadıkları kişileri bir şekilde arkadaş listelerine eklediklerini belirtmişlerdir. İnternet aracılığı ile gerçekleştirilen iletişimler, kişilerin gerçek kimliğini tanımayı zorlaştırmakta, bu da çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık taleplerini kesinlikle kabul etmemeniz önerilmektedir. Bu arkadaşlık talebi arkadaşınızın arkadaşından gelirse de gerekli araştırmayı yapmadan ve arkadaşınıza sormadan listenize bu kişileri eklemeyiniz. Genellikle dolandırıcılık ya da taciz olayları bu şekilde arkadaş listesine eklenen kişiler nedeniyle meydana gelmektedir. Sosyal ağlar ve çocukların güvenliği konusunda ailelere yönelik öneriler, sosyal paylaşım sitelerine üye olabilmek için en düşük yaş 13 olmasına rağmen yapılan araştırmalarda sosyal ağ kullanıcısı çocukların neredeyse yarısı 13 yaşın altındadır. Bu durum çocukları küçük yaşta sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaşanabilecek güvenlik, gizlilik ve siber zorbalık gibi çevrim içi risklerle baş başa bırakmaktadır. Özellikle ailelerin bu konuda dikkatli olması, eğer çocukları sosyal ağ kullanacaksa onların kontrolü altında kullanması gerekmektedir. Kişisel bilgi güvenliğinin ne kadar önemli olduğu ve bu bilgilerin herkesle paylaşılmaması gerektiği konusunda çocuklar, aileleri ve öğretmenleri tarafından bilinçlendirilmelidir. Sorunun çözümünde etkili olabilecek en önemli yollardan birisi de ailelerin çocuklarının hesabına arkadaş olarak eklenerek çocuklarını takip etmesi olabilir. Ailelerin çocuklarını sosyal paylaşım sitesinde takip etmeleri çocuğun kişisel ve toplumsal konumu hakkında ailelere gerçek hayatta ancak çok ciddi çaba sarf edilmesi halinde elde edilebilecek bilgiler sağlayabilir. Ayrıca başkalarının çocukları hakkında neler düşündüğü de ailelere çocukları ve çocuklarının toplumsal duruşu hakkında önemli ipuçları verebilir. Ayrıca çocuğun bu ortamda maruz kalacağı herhangi bir siber zorbalığa karşı aileler önlem alabilirler. Burada çocukların aile bireyleri arkadaş listesinde olsa dahi onları engelleyebilecekleri ya da arkadaşları arasında özel mesajlaşma seçeneklerini kullanabilecekleri unutulmamalıdır. Ailelerin başvurabileceği diğer bir yöntem ise çocuklarının profilindeki iletişim adresine kendi e-posta adresini yazmalarıdır. Böylelikle çocuklarına gelen tüm iletileri görebilmekte ve tehlikeli gördüğü durumlarda müdahale edebilmektedir. Diğer başka etkili bir yöntem ise ailelerin çocuğun kullanıcı adı ve şifresini bilerek belirli aralıklarda hesabına girip olup bitenleri takip etmesidir. Siber sanal zorbalık, siber ya da sanal zorbalık terimi internet ile hayatımıza girmiştir. Gerçek hayatta kişilerin birbirini aşağılamak için sözle ya da bazen fiziksel olarak da yaptıkları hareketler, kötü söz, küfür, yazı ve resim gibi sanal ortamda daha kolay yapılır hale gelmiştir. Sanal ortamda taciz edici mesajlar yollanması, özel fotoğrafların isteğimiz dışında yayılması ya da herkese açık ortamlarda hakkınızda alay edici ya da aşağılayıcı sözlerin paylaşılması siber sanal zorbalık olarak adlandırılmaktadır. Büyükleri kadar çocuklar arasında da bu istenmeyen durum gözlenmektedir. Araştırma raporlarında 1 milyondan fazla çocuğun bir şekilde siber zorbalığa maruz kaldığı ifade edilmiştir. Gerek büyükler, gerekse çocuklar gerekli kişiselleştirme ayarlamalarını yapmadıkları ve başkaları tarafından kötü amaçlarla kullanılabilecek bilgileri paylaştıkları sürece siber zorbalığa maruz kalma oranı artması muhtemeldir. Sosyal ağlarda özellikle bu konuda çok dikkat edilmesi herhangi bir bilgi ya da mesaj paylaşılmadan olası etkileri iyi düşünülmelidir. Örneğin yaz tatilinde ne kadar eğlendiğinizi göstermek için koyduğunuz mayolu bir fotoğrafınız daha sonra binlerce kişinin bulunduğu bir sosyal ağ üzerinden siz istemeden kötü niyetli kişiler tarafından paylaşılabilir. Sanal dolandırıcılık ve kandırmaca günlük hayatta nasıl insanları kandırıp onların paralarını ele geçirmek için dolandırıcılık yapılıyorsa, internet üzerinden de bu tür yasa dışı işlemler çok yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Kullanıcıların e-postalarına ya da sosyal ağ hesaplarına tebrikler. T1 milyon kazandınız şeklinde mesajlar hemen her gün gelmektedir. Herkesin kolay para kazanma fikrini sevmesi ve bunun fazla bir çaba gerektirmemesi nedeniyle bu tür dolandırıcılar sürekli olarak milyonlarca kişiye kandırma amaçlı mesaj yollamaktadır. Bu bir gün piyango kazandığınıza dair bildiri olup diğer gün Afrika'da öldürülen bir ülke liderinin karısından $500,000 karşılığı sizin yardımınızı isteyen mesaj olabilmektedir. Gelen mesajın cazibesine kapılan kullanıcılar yüksek miktarda parayı nasıl alabilecekleri ile ilgili bilgilendirilirler. Fakat bu parayı alabilmek için önce transfer komisyonu, vergiler ve banka hesabı açma ücreti gibi bazı küçük masrafları karşılamaları istenir. Kazanacağı büyük paranın hayali ile bu küçük ödemeleri yapan kişi asla hayaline kavuşamaz. Bu tür mesajlar ile karşılaşıldığında her zaman akılda tutulması gereken nokta kimsenin kimseye havadan para vermeyeceği olmalıdır. Para kazanma mesajlarının bir benzeri de sizden e-posta adresinizin bilgilerini ve şifresini isteyen mesajlardır. Genellikle e-posta adresinizin kotasının dolduğu ya da hesabınıza bakım yapılacağını bildirip sizden şifreniz istenir. Bu bilgileri yollamanız durumunda kullanıcı hesabınız bu dolandırıcı kişilerin eline geçmiş demektir. Bu kişiler ele geçirdikleri hesabınız yolu ile başka insanları ve özellikle yakınlarınızı kandırmak için hemen çalışmaya başlarlar. Arka sayfada bu amaçla gönderilmiş gerçek bir kandırma mesajı örneği verilmektedir. Mesaj, dikkatli incelenirse kimden geldiği ile yanıt adresi alanlarındaki adresler çok farklıdır. Gerçekte bu mesaj sistem yöneticisi adresinden gelmemekte sadece kullanıcıyı kandırmak için aldatmaca yapılmaktadır. Mesaj içeriği okunduğunda yazım hataları ve düşük cümleler olduğu da görülmektedir. Bu mesaj hiç dikkate alınmadan hemen silinmelidir. Bir mesajın kandırma amaçlı geldiğini anlamak için mesaja bakmamız gereken birkaç nokta vardır. Bunlar: bilet almadıysanız ama ikramiye kazandığını söyleniyorsa, mesaj doğrudan sizin isminize özel gönderilmemişse, katılmadığınız bir kampanya gibi etkinlikle ilgili geliyorsa, kurumsal bir e-posta adresinden değil, gmail.com/hotmail.com ya da yahoo.com gibi adresten geliyorsa, gönderen adresi ile yanıt adresi birbirinden farklı ise, gelen mesajda yazım hataları ve cümle düşüklükleri varsa, mesaj tanıdığınız bir arkadaşınızın hesabından geliyor ama sizden acilen verdiği bir hesaba para yatırmanızı istiyorsa, bu kandırma amaçlı bir mesajdır. Bazı mesajlarda telefon edip bilgi alabileceğiniz de belirtilebilir. Buna kanıp telefon etmeniz durumunda ay sonunda çok astronomik telefon faturaları ile karşılaşacağınızdan da emin olabilirsiniz. Sıra sizde. Bir aşağıdaki mesaj sizce kandırmacı amaçlı mıdır, değil midir? Neden? Sırayt sizde bir yanıt mesaj dikkatle incelenirse gelen adresin ve yanıt adresinin hem birbirlerinden farklı olduğu hem de Yahoo adresinden geldiği görülür. Mesaj içeriği de çok kötü bir Türkçe ile yazılmıştır. Bu tür kandırma mesajları genellikle otomatik çeviri programları ile hazırlandığı için gerçek bir mesaj gibi yazılmamaktadır. Son olarak içerik olarak da hiç tanımadığınız bir kişinin sizinle birdenbire arkadaş olmak istemesi, ünlü bir yıldız olmadığınız sürece pek gerçekçi değildir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda bu mesajın kandırma amaçlı yollandığı kesindir. Mesaj hemen silinmeli ve bu adresten ileride gelecek mesajlarda filtrelenmelidir. Genel öneriler gerek sosyal ağlar gerekse genel güvenlik konularında bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından hazırlanan güvenli web sitesine http://www.guvenliweb.org.tr/adresinden başvurulabilir. Bu konuda ülkemizde hazırlanmış sitelerden birisi de Güvenli İnternet Macerası adı ile adlandırılmaktadır. Hem çocukların hem de büyüklerin oyun oynayarak güvenlik konusunda bilgilenebileceği bu siteye http://www.simkenet.com/gir/adresi üzerinden ulaşılabilir. Özet bilgisayar güvenliği temel anlamıyla bilgisayarları ve onların içindeki bilgileri yetkisiz erişime karşı koruma anlamına gelir. Bilgisayar güvenliği uygulaması ayrıca bilgisayarlar tarafından işlenmiş ve saklanan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamak için gerekli önlem ve kontrolleri içerir. Virüsler bulaştığı bilgisayarda kendisini hızlı bir şekilde kopyalayabilen ve hızlı bir şekilde yayılan kötü niyetli yazılımlar olarak adlandırılır. Antivirüs yazılımları bilgisayardaki hard diski ve hafızayı virüslere karşı tarayarak bulduğu virüsleri bilgisayardan silmeye çalışan yazılımlardır. Güvenlik duvarı ink, firewall, internet üzerinden kullanıcının bilgisayarına aktarılan belirli verilerin durdurulmasını sağlayan bir güvenlik yazılımıdır. Şifreleme, sadece gönderen ve alıcının okuyabilmesi amacıyla mesajları ve sinyalleri karıştırma işlemidir. Internet Explorer, web sitelerini sınıflandırabilmek amacıyla 4 güvenlik bölgesi sunmaktadır. İnternet, yerel intranet, güvenilen siteler ve yasak siteler. Kendimizi sınayalım soru bir etkili bir bilgisayar güvenliği için gerekli olan 3 kavram hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? Soru 1 A seçeneği erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük. Soru 1 B seçeneği gizlilik, saydamlık, bütünlük. Soru 1 C seçeneği gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik. Soru 1 D seçeneği erişilebilirlik, kullanılabilirlik, bütünlük. Soru 1 E seçeneği gizlilik, erişilebilirlik, kullanılabilirlik. Soru 1'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise bilgisayar güvenliği konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2: aşağıdakilerden hangisi kötü niyetli yazılım olarak adlandırılamaz? Soru 2: A seçeneği virüs. Soru 2: B seçeneği bilgisayar kurdu. Soru 2: C seçeneği turba atı. Soru 2: D seçeneği bilgisayar korsanı. Soru 2: E seçeneği casus yazılım. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise kötü niyetli yazılımlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3: bulaştığı bilgisayarda kendisini hızlı bir şekilde kopyalayabilen ve hızlı bir şekilde yayılan kötü niyetli yazılımlar olarak adlandırılır. Kullanıcı herhangi bir uygulamayı çalıştırdığında, bir belgeyi açtığında ya da bir e-postayı okuduğunda bulaşabilir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Soru 3: A seçeneği virüs. Soru 3: B seçeneği bilgisayar kurdu. Soru 3: C seçeneği turba atı. Soru 3: D seçeneği casus yazılım. Soru 3: E seçeneği çöp e-posta. Soru 3'ün doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise virüs konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4: aşağıdakilerden hangisi virüs tarama tekniklerinden birisi değildir? Soru 4: A seçeneği dosya taraması. Soru 4: B seçeneği aktif tarama. Soru 4: C seçeneği indirilenler tarama. Soru 4: D seçeneği buluşsal tarama. Soru 4: E seçeneği e-posta ve eklerinin taranması. Soru 4'ün doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise virüs tarama teknikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5: arka planda çalışan ve sürekli olarak herhangi bir virüs bulaşma olasılığına karşı bilgisayarı kontrol etmeyi ifade eden tarama terimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soru 5: A seçeneği dosya temelindeki tarama. Soru 5: B seçeneği indirme temelindeki tarama. Soru 5: C seçeneği izlemekte olan temelindeki tarama. Soru 5: D seçeneği talep edilen temelindeki tarama. Soru 5: E seçeneği sürmekte olan temelindeki tarama. Soru 5'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise virüs tarama teknikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6: İnternet üzerinden kullanıcının bilgisayarına aktarılan belirli verilerin durdurulmasını sağlayan bir güvenlik yazılımıdır. Diğer bir ifadeyle dış dünya olarak ifade edilen internet ortamı ile bilgisayarınız arasında bariyer görevi yapar. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Soru 6: A seçeneği casus yazılım. Soru 6: B seçeneği antivirüs yazılımı. Soru 6: C seçeneği antispyware yazılımı. Soru 6: D seçeneği güvenlik duvarı. Soru 6: E seçeneği korunma duvarı. Soru 6'nın doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise güvenlik duvarı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7: aşağıdakilerden hangisi Internet Explorer'ın sunduğu 4 güvenlik bölgesinden biri değildir? Soru 7: A seçeneği internet. Soru 7: B seçeneği geniş alan intranet. Soru 7: C seçeneği yerel intranet. Soru 7: D seçeneği güvenilen siteler. Soru 7: E seçeneği yasak siteler. Soru 7'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise güvenlik bölgelerinin kullanılması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinde internetten güvenli alışveriş ile ilgili alınması gereken önlem yanlış ifade edilmiştir? Soru 8A seçeneği adres çubuğundaki web sitesinin adresi http://www.... ile başlamalıdır. Soru 8B seçeneği Internet Explorer 7.0 ve üzeri bir tarayıcı için adres çubuğu firma bilgisi ile birlikte yeşil renkte görünmelidir. Soru 8C seçeneği Internet Explorer'ın adres çubuğunda kilitli duran asma kilit simgesi bulunmalıdır. Soru 8'de seçeneği firma bilgisinin üzerine tıklanarak sertifika bilgileri gözden geçirilmeli ve aynı şirket tarafından sertifikalandırıldığına dikkat edilmelidir. Soru 8E seçeneği kullanıcı ödeme sayfasına erişirken şu anda güvenilir bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz benzeri bir mesaj ile karşılaşmalıdır. Soru 8'in doğru yanıtı A yanıtımız yanlış ise internetten güvenli alışveriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi sosyal ağlarda yapılması gerekenlerden biri değildir? Soru 9A seçeneği gizlilik ayarlarını üst seviyede tutmak. Soru 9B seçeneği kişisel iletişim bilgilerini paylaşmamak. Soru 9C seçeneği gelen mesajları düzenli olarak silmek. Soru 9D seçeneği iyi tanımadığımız kişileri listemize eklememek. Soru 9E seçeneği ticari içerikli iletileri tıklamamak. Soru 9'un doğru yanıtı C yanıtımız yanlış ise sosyal ağlarda olumsuzluklar ve güvenlik konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 sanal dolandırıcılık ya da kandırmacı amaçlı mesajları gerçek mesajlardan nasıl ayırabiliriz? Soru 10A seçeneği gelen mesajın hangi adresten gönderildiğini kontrol ederek, soru 10B seçeneği gönderen adresi ile yanıt adresi birbirinden farklı ise soru 10C seçeneği mesaj içeriğinin yazım dilini kontrol ederek soru 10D seçeneği herhangi bir çaba göstermeden bir kazanç elde edeceğimiz söylüyorsa soru 10E seçeneği yukarıdakilerin tümü soru 10'un doğru yanıtı E yanıtımız yanlış ise sanal dolandırıcılık ve kandırmaca konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yaşamım içinden 19 Nisan 2011 tarihinde dünyaca ünlü internet güvenlik yazılımı firmasının sahibi Evgeni Kaspersky'nin çocuğu Ivan Kaspersky Moskova'da kaçırılmıştı. Kaçıran kişiler Ivan'ı serbest bırakmak için 4.4 milyon dolar talep ettiler. Daha sonraki günlerde güvenlik kuvvetlerince yapılan çalışmalar sonucu Ivan kurtarıldı. Daha sonra yapılan inceleme sonucu Ivan'ın kendisi ile ilgili çok önemli bilgileri sosyal ağ üzerinde paylaştığı anlaşıldı. Fotoğrafı, adresi, telefon numarası, flört ettiği kişi ve çalıştığı yerle ilgili bilgiler profilinde sunulmaktaydı. Suçlular açısından bu tür bilgiler bir hazine değerinde bulunmaktadır. Ayrıca, Son zamanlarda özellikle yaz aylarında soyguncularının sosyal ağ üzerinden insanların paylaşımlarını takip edip evlerinden uzak olduklarını belirten mesajları üzerine soygunlarını gerçekleştirdikleri de raporlanmaktadır.